Ayrım 8.
İngiliz Dışişleri Bakanlığı 18.8.1919'da Padişah ve Damat Ferit'in kişisel güvenlikleri konusunda gerekli önlemlerin alınmasını onaylar. Adı geçen eser sayfa 110. Damat Ferit Sivas Kongresi'nin sona ermesinden sonra ve istifa etmeden önce 29.9.1919'da bu defa yeni Yüksek Komiser Amiral de Robek'ten Padişah'la kendisinin ve taraftarlarının hayat ve özgürlüklerinin güvenlik altına alınmasını bir daha rica eder. Dipnot adı geçen eser sayfa 147. Yeşke İngiliz belgede sayfa 241. Bilal Neşimşir İngiliz belgelerinde özeti sayfa 50-60. Orijinali sayfa 121. Amiral de Robek sultanın kendisinin ve adamlarının selametini sağlayacak her türlü tedbirin alınacağı hakkında güvence verir. Dipnot Yeşke İngiliz belgeleri sayfa 9. İngilizler bu sözlerini tutmuşlar. Yalnız Vahidettin'i değil birçok kişiyi de yurt dışına kaçırmışlardır. Yerinde göreceğiz. Vahidettin 1920 yılı başında bir İngiliz aracılığıyla Yüksek Komiser Kaltorp'a İngilizlerin istediği her bir kişinin tutuklanıp cezalandırılmasını sağlamaya hazır olduğunu bildirir. Ne var ki geniş ölçüde eyleme geçerse bir ihtilali tahrik edip hiçbir yarar sağlanamadan tahttan indirilmesine ve belki öldürülmesine yol açmaktan korktuğu için müttefiklerin desteğine güvenip güvenemeyeceğini öğrenmek ister. Dipnot Sina Akşin İstanbul Hükümetleri sayfa 145 ve diğerleri. 1.10.1920 Amiral de Robek'in Lord Curzon'a yolladığı yazının özeti. Ferit Paşa'nın milliyetçilerin iktidara gelmeleri halinde kendisinin, padişahın ve yakınlarının kişisel güvenliğinden kaygı duyduğu, yüksek komiserliğe İngiltere'nin padişahı ve Ferit'i koruyacağı yolunda bir vaatte bulunabilmesi için yetki verilmesi. Dipnot Bilal Neşimşir İngiliz belgelerinde. Özeti 42, orijinali sayfa 337, Ulubelen İngiliz belgelerinde Türkiye sayfa 268. 4.10.1920, Amiral de Robek'ten Lord Curzon'a çok gizli. İngiliz yüksek komiserliğince damat Ferit Paşa'ya şu yolda bir mesaj gönderilmesi düşünülmektedir. İstifadan sonra memleketi terk etmek isterse Ferit Paşa'ya yardım edileceği, memlekette kalırsa kendisini ve padişahın korunmalarına çalışılacağı, tahttan mutlaka çekilmek isterse padişahın Türkiye dışına çıkmasına yardım edileceği. Bilal Neşimşir adı geçen eser. Orijinali 338, Ulubelen sayfa 269. 6.10.1920, Lord Curzon'dan Amiral de Robek'e. Tahttan çekilmesi haline padişahın yurt dışına çıkmasına İngiltere'nin yardım edeceği, fakat tahttan çekilmemesi için ısrar edilmesi. Adı geçen eser, ikinci cilt, özeti 44, orijinali sayfa 340. Oysa Vahidettinciler sürekli İngilizlerin Vahidettin'e destek vermediklerini ileri sürüp duruyorlar. 10.12.1921, yeni yüksek komiser Rumbold'dan Lord Curzon'a, padişah güvence altındadır. Dipnot S.R. Sonyel, Dış Politika 2. Cilt sayfa 217. 7 Eylül 1922, Türk birlikleri İzmir ve Bursa önünde, General Harrington'dan Rumbold'a, padişahın korunması için alınacak önlemler konusuna dikkatinizi çekerim. Sizce padişah için hangi geminin ayrılması uygun görülür? Dipnot Bilal Neşimşir adı geçen eser 4. Cilt. Orijinali sayfa 397. 11 Eylül 1922, Rumbold'dan Harrington'a. Padişah İstanbul'dan ayrılmak isterse sizinle ve buradaki deniz kuvvetleri komutanımızla görüşeceğim. Adı geçen eser, özeti 42, orijinali sayfa 397. Aralarındaki gizli yazışmalardan da anlaşılıyor ki Vahidettin'in kaçması için İngilizler herhangi bir telkin ya da baskıda bulunmuş değiller. Rumbold 6 Kasım 1922 konuşmasından sonra Vahidettin'in güvenliğini birlikte sağlamak amacıyla Fransız ve İtalyan yüksek komiserlerini bir toplantıya çağırır. 9 Kasım 1922 ve Harrington'ı da uyarır. Rumbold son raporunda özetle diyor ki, Sultan bana 6 Kasım'da etrafında güvenebileceği yalnız iki kişi bulunduğunu, birini sık sık haberleşme aracı olarak kullandığı için kimliğinin anlaşıldığını, öbürünün ise yüksek rütbeli biri olduğunu, bu yüzden daha az göze çarpacak birini bulacağını söyledi. Son haberleşme için Mızıkayı Hümayun ve Ademeyi Hassa komutanı ve kayınbiraderi Yarbay Zeki'yi kullanacaktır. Vahidettin bu ara Mustafa Kemal ile bağlantı kurmak isteyecek ama bu isteğini sonuçlandırmayacaktır. Dipnot Yeşke İngiliz belgeleri sayfa 250, kronolojisi 2 sayfa 11, 14 Kasım 1922. Vahidettin'in yaverlerinden Fahri Engin'in verdiği bilgiye göre Vahidettin'den bir haber alamadığı için telaşlanan Harrington, 13 Kasım'da Vahidettin'in bilgisi ve izniyle İngilizce bildiği için kendisini çağırtır. Olayı Fahri Engin'den dinleyelim. Harrington beni yalnız olarak kabul etti ve bana söyleyeceği teklifin çok mahrem olduğunu ve bunu ancak padişahın kendisine arz etmekliğim icap ettiğini söyleyerek şöyle dedi. Vaziyet Türkiye'de gittikçe fena bir şekil alıyor. Padişah isterse kendisini Malaya gemimizle Malta'ya nakledebiliriz. Durum düzelince memlekete dönerler. Padişah beni iç mağveyin dairesine kabul etti. Arkasında Rob de Chamber vardı. Yüzü tıraşlı, üzgün. Teklifi dinledi. Sonunda hiçbir şey söylemedi. Sadece gidebilirsiniz dedi. Benimle ikinci bir temas olmadı. Fakat padişahın eşlerinden birinin erkek kardeşi olan Yarbay Zeki'nin bu işler hakkında Harrington'la temasta olduğunu öğrendim. Dipnot yakın tarihimiz 3. cilt sayfa 385. Gerisini Harrington şöyle anlatıyor. Bir çarşamba günü 15 Kasım yemekteyken sultanın yaverinin geldiğini bildirdiler. Bu yaverin mızıka komutanı olduğunu öğrendim. Sultanla senelerce beraber bulunmuş olan doktoru dahi bütün saray halkının aleyhe döndüğünü ve sultanın da cuma selamlığına çıktığı zaman öldürüleceğini zannettiği için hayatını kurtarmam için bana haber yolladığını bildirdi. Tabiatıyla sultanı kaçırmakla suçlanmak istemediğim için bu talebin yazı ile yapılmasını istemek zorunda kaldım. Dipnot, Harrington'un anılarından aktaran N.H. Ulu, Halifeliğin Sonu sayfa 76. Ayrıca Yeşke, Kronoloji 2 sayfa 11, 15 Kasım 1922. T.M. Göztepe, Vahidettin'in Harrington'a şöyle bir mektupla başvurduğunu iddia ediyor. Son olaylar üzerine hürriyet ve hayatımı tehlikede görmekteyim. Osmanlı saltanatı ve İslam hilafeti üzerindeki bil irs vel istihkak yani babadan ve haklı olarak haiz bulunduğum meşru ve mukaddes haklarımı tamamıyla muhafaza etmek şartı ile hayatımın muhafazasını en çok Müslüman tebaaya malik bir devlet olan İngiltere'den bekliyorum. Vahdettin Gurbet Cehenneminde sayfa 16. Göztepe bir olaya tanık değilse uydurmaktan çekinmeyen sevimli bir yazar. Bu mektup da onlardan biri. Çünkü Vahdettin'in Harrington'a yolladığı yazının aslı şudur. İstanbul'da hayatımı tehlikede gördüğümden İngiltere Devleti Fehimesi'nin iltica yani sığınır ve bir an evvel İstanbul'dan mahalli ahara naklimi yani başka bir yere götürülmemi talep ederim efendim. 16 Teşri Nisani 1922. İmza Müslümanların Halifesi Mehmet Vahidettin. Dipnot, yazının Türkçe ve İngilizce orijinallerinin fotokopisi Tevfik Bıyıklıoğlu'nun Atatürk Anadolu'da adındaki 1958 yılında yayınlanmış olan kitabının 49 ve Harrington'ın anılarının 125. sayfasında bulunuyor. Ayrıca Bilal N. Şimşir, Vahdettin'in Kaçışı ve Sonu 27 Kasım 1973 Cumhuriyet Gazetesi, Vahidettin hakkında bir kitap yazan araştırmacı yazar Yılmaz Çetiner'in asıl mektubu değil de T.M. Göztepe'nin uyduruk mektubunu yayınlamasını nasıl yorumlamalı? Son Padişah Vahdettin sayfa 262. Tevfik Paşa'nın oğlu ve Vahdettin'in yaverlerinden Ali Nuri Oktay 85 yaşındayken Necip Fazıl Kısaküre'ye şu bilgiyi veriyor. Vahidettin padişah sıfatıyla kaçmadı. Belki bir fert birey olarak çıkıp gitti. Ankara'da 101 pare top atılarak padişahlık kaldırılmış, Vahidettin de tahttan indirilmişti. O da üzerinden ayırdıkları bütün sıfatların içinden kendisine kalan fert hakkıyla çıkıp gitti. Vahidettin sayfa 200. Oysa Vahdettin halifeliği bırakmamış ve sığınma yazısını da o sıfatla imzalamıştır. Ali Nuri Oktay'ın yaşlılıktan kaynaklanan bu tür yanlış bilgileriyle 3. bölümde yeniden karşılaşacağız. Düşmana sığınan yani resmi esareti kabul eden bir halifenin halifeliği devam eder mi? Tabii ki etmez. Neyse Vahidettin'in yazılı talebini alır almaz Harrington hazırlığa koyulur. Dipnot. Mısıroğlu diyor ki Sultan Vahidettin'in İngilizler elinde adeta esirden farksız bulunduğunu göstermektedir. Öyle ya bankadaki hesabından kendisi para çekememekle ailesini dilediği yere nakledememektedir. Hilafet sayfa 220. Padişah 17 Kasım 1922 Cuma sabahı Yıldız Sarayı'nın yan kapısından alınacaktır. Dipnot. Vahidettin'in İngilizlere sığındığının anlaşılması üzerine yeni bir halife seçilmesi için önce Abdülmecid Efendi ile temas edilir. Abdülmecid Efendi kabul ettiğini bir yazıyla İstanbul'daki Ankara temsilcilerine bildirir. Kağan Mısıroğlu bu olayın devamı hakkında kısaca şöyle yazıyor. Ertesi günü yani 18 Kasım 1922'de Rauf Orbay, Abdülmecid Efendi'nin mektubunu icra vekilleri heyetinin toplantısında okumuştu. Hilafet sayfa 281. Sonra büyük hayretle şunu ekliyor. Uçak mevcut olmayan bir devirde şu sürate bakınız. Biri bu süratin sebebini çözememiş olan Mısıroğlu'na o tarihte telgraf diye bir haberleşme aletinin çoktan icat edilmiş ve kullanılmakta olduğunu hatırlatsa da Hazreti rahatlatsa. 6. Vahidettin'in ayrılışı ve sonrası. Saraydan oğlu Ertuğrul ve baş mabeyinci Ömer Yaver Paşa, özel doktoru Reşat Paşa, Hademe-i Hassa ve Mızıkayı Hümayun kumandanı Yarbay, kimine göre albay, San Remo'dayken Yaver diye anılacak Zeki, Seccadeci Başı İbrahim, Esvapçı Başı Küçük İbrahim, Tütüncü Başı Şükrü, Berber Başı Mahmut Beyler, 2. Musahip Mazhar Ağa, 3. Musahip Hayrettin Ağa ile birlikte ayrılır. Toplam 10 kişi. T.M. Göztepe'ye göre General Harrington muhafızlarıyla birlikte Yıldız Sarayı'na Vahidettin'in ayağına kadar gelmiş, aynı otomobile binmiştir. Sayfa 17. Oysa General Harrington anılarında bu işe ayırdığı görevlerin Vahidettin'i, oğlunu ve maiyetini iki ambulans ile deniz kıyısına getirdiklerini, kendisini kıyıda beklediğini anlatıyor ve diyor ki, saatlerce sürmüş gibi görünen bir beklemeden sonra sultanı taşıyan ambulansın yolda lastiği patlamış olduğunu öğrendim. Bunun bir zararı olmadı, vaktinde geldiler ve ben de kendisini motorumu alarak Malaya gemisine teslim ettim. Dipnot, Harrington'ın anılarından aktaran N.H. Ulu adı geçen eser sayfa 80. Vahdettin'i Yıldız'dan almakla görevlendirilerden biri olan İngiliz Yüksek Komiserliği tercümanı Matthews, olayı ayrıntılı olarak kaydetmiştir. Bilal Neşimşir, Vahdettin'in kaçışı ve sonu, 27 Kasım 1973, Cumhuriyet Gazetesi. Yine Göztepe'ye göre Vahidettin, İngiliz zırhlısının güvertesini ayağına basarken, gürlemeye başlayan selam topları arasında geminin kıç tarafına dönmüş ve orada dalgalanan İngiliz bayrağını selamlamış. Adı geçen eser sayfa 17. Kısa Kürek ise Vahidettin'in İngiliz'i selamlamasını atlayarak sahneyi şöyle süslüyor. İngiliz zırhlısına geçerken top sesleriyle selamlanan, forsu direğe çekilen ve muzaffer bir Hakan muamelesi gören Vahidettin sayfa 207. Harrington ise anılarında selam topları ne gezer, gizliliği saklamak için birçok sıkı önlem aldığını anlatıyor ve diyor ki, Vahidettin'i kaçırdığımızı 4 saat müddetle Yıldız Camisi'ndeki cuma namazına kadar kimse bilmedi. Dipnot, Abdurrahman Dilipak ise şöyle yazıyor. Vahidettin'in gidişi gizli değildi. CG Yol, sayfa 319. Alternatif tarihçiliğin ilkeleri yavaş yavaş beliriyor. Uysa da uymasa da her gerçeğin aksini iddia etmek. N.H. Ulu, Halifeliğin Sonu, sayfa 81. Dipnot, Vahidettin de Malta'ya gittiğinin gizli tutulmasını, basın açıklamasını ancak öğleden sonra yapılmasını ister. Malaya gemisi saat 9 sularında İstanbul'dan ayrılacaktır. Bilal Neşimşir aynı yerde. Siz kime güvenirsiniz? Olayın doğasına da ters düşen bu dayanaksız iddialara mı, yoksa olayın tanığı ve düzenleyicisi olan General Harrington'a ve o gün tutulmuş resmi tutanaklara mı? İngilizlere sığındığı ve İstanbul'dan ayrıldığı anlaşılınca Şeriye Vekili Vehbi Efendi'nin fetvası ve meclisin kararıyla Vahdettin'in halifelikten alınır ve meclis Abdülmecid Efendi'yi halife seçer. 24. cilt sayfa 564. Vahidettin bir süre Malta'da kalacaktır. Göztepe'nin anılarında Hicaz Kralı Hüseyin'in bu sırada Vahdettin'e yolladığı telgrafın metni de var. Göztepe'ye göre Kral Hüseyin Vahdettin'e şöyle hitap ediyormuş. Yeryüzünün halifesi ve umum İslamların imamı, Emirül Müminin Efendimiz Hazretleri. Vahdettin Gurbet Cehenneminde sayfa 39. Bu mektubu Kısa Kürek sayfa 210 ve Mısıroğlu Osmanoğulların Dramı sayfa 186 ile araştırmacı yazar Yılmaz Çetiner de sayfa 284 Göztepe'den aktararak veriyorlar. N.F. Kısaküre'nin kitabında mektubun metnini gören Türkolog J.L. Bakkuema Gramon ile M. Hammer'in 6. Mehmet'in sürgündeki haç yolculuğu ve birkaç bildirisi adlı araştırmalarının 14 nolu dipnotunda şu görüş ileri sürülmektedir. Osmanlılarla ilişkilerini koparmasından sonra Kral Hüseyin'in tutumuna dair bildiklerimiz, kendisinin 6. Mehmet'i halife olarak tanıdığını ifade edecek şekilde ona hitap etmiş olması ihtimalini çok uzak kılmaktadır. Bu nedenle Kısa Küre'nin, gerçekte Göztepe'nin metni, çok büyük bir olasılıkla uydurmadır. Tarih ve Toplum Dergisi sayfa 60, 16. sayı Nisan 1985. Dipnot: zaten 1919'dan beri Hicaz'ın birçok kesimlerinde hutbede Vahidettin'in değil, Kral Hüseyin'in adı zikredilmektedir ki bu olgu da mektubun uydurma olduğunu kanıtlıyor. Bilal Neşimşir, Halifesiz 50 Yıl, dizi yazının birinci bölümü, 24 Mart 1974, Cumhuriyet. Nitekim 17 Mart 1924 günü Hüseyin halifeliğini resmen ilan edecektir. Cemal Kutay, Türkiye İstiklal ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi 20. Cilt, sayfa 11.256. Ama İslam alemi genel olarak ne Vahidettin'in halifeliğini sürdürdüğünü kabul etmiş, ne Abdülmecid'in halifeliğini ciddiye almış, ne de Hüseyin'in kendini halife ilan etmesine önem vermiştir. Çünkü şartlar bütünüyle değişmiş, ümmet dönemi sona ermiş, yakın doğuda da milli devletler dönemi başlamıştır. Göztepe'nin Vahdettin'in Harrington'a yazdığını iddia ettiği uydurma mektubu daha önce görmüştük. Tutumu sürdüğü de anlaşılıyor. Zaten bu son mektubu herhangi bir kaynakla doğrulamıyor. Grammont ve Memery, Fransa'nın Kahire Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu raporlarından yararlanarak Vahdettin'in Malta'dan Cidde'ye kadarki yolculuğunun ayrıntılarını veriyorlar. Aşağıdaki düzeltmeler için bu araştırmayı ayrıca Bilal Nevşimşir'in Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan Vahdettin'in Kaçışı ve Sonu adlı dizi yazısında geçen İngiliz belgelerini esas aldım. Göztepe, Vahidettin'in Malta'dan Süveyş'e Barham zırhlısı ile geldiğini yazıyor sayfa 66, 68, 69, 73. Oysa Fransa'nın Kahire Elçiliği raporuna göre Port Said'e Ajax zırhlısı ile gelmiştir. Tarih ve Toplum sayfa 54, 16. sayı. Bu konudaki İngiliz belgeleri daha da ayrıntılı. Kral Hüseyin, Vahdettin'in Cidde'ye kadar bir İngiliz savaş gemisi ile yollanmasını ister ve bunun İngiltere'nin prestijine daha uygun olacağını ileri sürer ama İngiltere reddeder. Ajax, Vahidettin'i 9 Ocak'ta Port Said'e bırakır. Bir gece orada bekletilir, ertesi günü Clematis adlı ikinci sınıf bir yolcu gemisine bindirilir. Clematis'te ancak Süveyş'e kadar götürecek, Vahidettin bir gecede burada kalacaktır. Bilal Nevşimşir, Vahdettin'in Kaçışı ve Sonu, 28 Kasım 1973 Cumhuriyet. Göztepe'ye göre Vahidettin Süveyş'ten Cidde'ye de şöyle gelmişmiş. Bir İran kumpanyasına ait bulunan ve o tarihlerde İran payrağı ile seyri sefer eden biricik Acem vapuru bulunan Zemzem isimli bir yolcu vapuru, Hicaz hükümeti tarafından kiralanarak Sultan Vahidettin'in Hicaz seyahatine tahsis edilmişti. Vapur prova direğine ortasında beyaz şualı bir güneş bulunan al zeminli Hanedan-ı Ali Osman forsunu çekerek Kızıldeniz'e açılmıştı. Sayfa 74. Karşılamada bulunan Cidde Başkonsolosu'nun raporuna göre Vahidettin Cidde'ye 15 Ocak 1923 sabahı Mısır'ın Hidiv Deniz Şirketi'ne ait Mansura adlı mütevazi bir gemi ile gelir. Vapurun direğinde Hanedan Forsu diye Türk bandırası vardır. Üstelik gemi Vahidettin'e ve yanındakilere de tahsis edilmiş değildir. Çünkü patates torbaları ve domates sepetleriyle yüklüdür. Fransız Başkonsolos Vahidettin'in böyle bir gemiyle gelmesini şehirde olumsuz bir hava yarattığını yazıyor. Tarih ve Toplum sayfa 54, 16. sayı. General Allen bir Kızıldeniz'de sefer yapan bu 3. sınıf yolcu gemisinin uygun olmadığını Londra'ya bildirmiştir. Ama Londra üzerinde bile durmaz. Bilal Nevşimşir aynı yer. Göztepe'ye göre Vahidettin Cidde'de şöyle karşılanmış. Sultan Vahidettin gemiden römorköre atlar atlamaz denizin yüzünü dolduran irili ufakla yüzlerce yelkenliden bir çığlıktır kopmuştu. Denizin yüzü bir lale devrinden nişan verirken Cidde toprakları da çeşitli karşılama şenlikleriyle çınlıyordu. Sayfa 77. Dipnot. Refik Cevat Ulunay bulunmadığı karşılama sahnesini daha da süslü anlatıyor. 14 Kasım 1969 Tercüman. Fransız Başkonsolos ise günlük raporunda Kral Hüseyin ve Veliaht-ı Ali'nin şehre kadar Vahidettin'e refakat ederek halkın genel ilgisizliği arasında ikametine tahsis edilen yere götürüp yerleştirdiklerini bildiriyor ve şunları ekliyor. Bu gibi merasimlerde adet olduğu üzere peygamberin sancağının karşılamada açılmaması dikkatimi çekmişti. Bana kalırsa Hicaz kralının bu hareketi Vahidettin'i halife sıfatıyla karşılamadığını ifade eden kararının sonucudur. Tarih ve Toplum sayfa 54, 16. sayı. Karşılamayı Conflower adlı bir İngiliz gemisinin kaptanı da izlemiştir. İzlenimlerini İngiliz Deniz Bakanlığı'na şöyle bildirir. Özet, Cidde halkı bu karşılamaya siyasi veya dini bakımdan tamamen kayıtsız kalmıştır. Bilal Nevşimşir aynı yer. Bir yanda bu yolculukta bulunmayan ve olayı 45 yıl sonra anlatan T.M. Göztepe ve Refik Cevat Ulunay, öte yanda bu olayları izleyen ve aynı gün belgeleyip tarihe teslim eden görgü tanıkları. Bizimkilerin ne kadar ayrıntılı yalan söylediklerine dikkatinizi çekerim. Vahidettin Mart 1923'te İngilizlere sağlık durumunun Hicaz'da kalmaya müsait olmadığını yazarak, eğer büyük İngiliz devleti bir sakınca görmezse Hayfa veya civarına yerleşmek istediğini bildirir. K. Mısıroğlu, Lozan 3. Cilt sayfa 164. Dipnot, doğrusu Vahdettin Hayfa, Kıbrıs veya İsviçre'ye yerleşmek istediğini bildirmiştir. Vahidettin'in İngilizlere ne kadar teslim olduğuna ilginizi çekerim. Doktor Rıza Nur anılarında şöyle yazıyor. Vahidettin İngiliz harp gemisiyle kaçtı. Malta'ya, oradan iç hıza gitmiş. Şerif Hüseyin biraz sonra Vahdettin'i kovmuş. Hayat ve Hatıratım sayfa 980. Şerif Hüseyin ile Vahdettin arasında bir anlaşmazlık çıktı. Vahdettin'in beklenenden önce Hicaz'ı terk etmesine anlaşılıyor. Ama Hüseyin'in Vahdettin'i kovduğu doğru değildir. Hiçbir kaynakta bu iddiayı doğrulayan bir kanıt bulunmuyor. Olayın devamını İngiliz belgelerinden izleyelim. İngiltere hükümeti Taif'te oturmasının uygun olacağını bildirir. Sömürgeler Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı 28 Nisan'da şu ortak kararı açıklarlar. Eski sultanın İngiliz topraklarında kalması arzu edilmemektedir. Kullandıkları sürece pek saygılı davrandıkları Vahidettin artık İngilizler için önemini yitirmiştir. Bunun üzerine General Allenby İskenderiye'ye gelen Vahidettin'i apar topar İsviçre'ye yollatır. Dipnot: J.L. Grammont Mamery, Fransa'nın Cidde Başkonsolosu'nun raporlarına dayanarak Vahidettin'in hacdan birkaç hafta önce, yani hac görevini yerine getirmeden 2 Mayıs 1923'te bir ticaret gemisiyle Cidde'den ayrıldığını belirtiyorlar. Tarih ve Toplum sayfa 58, dipnotlar 42 ve 50, 16. sayı. Ama İngilizler Lozan'da barış görüşmeleri yapıldığı sırada Vahidettin'in İsviçre'de oturmasını da sakıncalı bulacaklardır. Dipnot: Bilal Nevşimşir, Aynı Tefrika, 4. ve son bölüm, 29 Kasım 1973 Cumhuriyet Gazetesi. Belgelerin künyeleri var. Emperyalist ahlakı bu. Kullan at. Vahidettin 20 Mayıs 1923'te Cenova'ya çıkar. Şimdi de TM Göztepe'den Vahidettin'in Cenova'da nasıl karşılandığını dinleyelim. Belki bu sefer doğruyu yazıyordur. Cenova limanında İtalyan toprağına ayağını basan sabık padişah, bu limanda eniştesi ve eski sadrazam damat Ferit, Medya Sultan'ın oğlu Prens Sami ve onun oğlu Bahattin Beyler, Kuvayi İnzibatiye Kurmay Başkanı Miralay Yanyalı Tahir Bey ve İtalyan Kralı Victor Emmanuel ile o zamanki İtalyan Başvekili Mussolini tarafından karşılanmış ve doğruca hususi bir trenle San Remo'ya hareket etmişti. Bahattin Gurbet Cehenneminde sayfa 99-100. Bu şatafatlı ve resmi karşılanış Vahidettinci yazarların çoğunun kitabında yer alıyor. Almaz mı? Eski bir hükümdarın İtalyan kralıyla başbakanı tarafından karşılanması önemli bir olay. Fakat gerçek böyle değil. Nereden mi biliyorum? Vahdettin'in 1923 yılında İstanbul'da bulunan kızı Sabiha Sultan'a yazdığı, üstelik Kadir Mısıroğlu'nun yayımladığı mektuptan.